Ayrım 21.
Devam edin lütfen, Senyor Don Quixote. Müthiş bir zevk alıyorum sizi dinlemekten.
Sayfa 594. Sen akıllı okur. Kendin nasıl istiyorsan öyle yorumla. Ben daha fazlasını yapamam, yapmamalıyım da. Yalnız kesin gözüyle bakılan bir şey var, o da şu. Rivayete göre Don Quixote ölüm döşeğinde bu konuda söylediklerini geri almış, bu serüveni kitaplarında okuduğu serüvenlere çok uygun gibi göründüğü için kendisinin uydurduğunu söylemiş. Daha sonra hikayeye şöyle devam eder. Kuzen Sancho Panza'nın cüretine de, efendisinin sabrına da aynı derecede şaşırdı. Don Quixote'nin sevgilisi Dulcinea del Toboso'yu, büyü etkisi altında da olsa görmüş olmanın verdiği mutlulukla, o sırada böylesine yumuşak davrandığına kanaat getirdi. Aksi takdirde Sancho öyle şeyler söyledi, öyle sözler sarf etti ki, evire çevire dövülse yeriydi. Kuzen gerçekten efendisine karşı epeyce küstahlık ettiğini düşünüyordu. Don Quixote'ye dedi ki, La Mançalı Senyor Don Quixote, ben zat-ı alinizle bu yolculuğa çıktığım için kendimi talihli sayıyorum. Çünkü bu yolculuk sırasında 4 şey kazandım. Birincisi zat-ı alinizi tanımış olmak. Bunu büyük bir mutluluk sayıyorum. İkincisi bu Montesinos mağarasında gizlenen şeyleri, Guadiana ve Ruidera lagünlerinin değişimlerini öğrenmiş olmak. Bu da elimdeki İspanyol Ovidius'u için çok faydalı olacak. Üçüncüsü İskambil oyununun ne kadar eski olduğunu anlamış olmak. En azından İmparator Şarlman zamanında İskambil oynandığını öğrenmiş olduk. Zat-ı Ali'nizin anlattığına göre Durandarte'nin Montesinos'un uzun konuşmasından sonra uyandığında söylediği sözlerden bu anlaşılıyor. Sabredip kağıtları karıştırmaktan başka çare yok. Bu sözleri ve ifade şeklini büyü etkisi altında öğrenmiş olamaz. Demek ki büyü yapılmadan önce Fransa'da, dediğim gibi İmparator Şarlman zamanında öğrenmiş olmalı. Bu gerçeğin ortaya çıkması yazmakta olduğum diğer kitapta, Polidoro Vergilio'ya Ek İcatlar Üzerine adlı kitabımda da tam yerine oturacak. Zannediyorum Polidoro kendi kitabına İskambil oyunlarını almamış. Ben kitabımı alacağım. Çok önemli bir ek olacak. Üstelik de Senyor Durandarte gibi ciddi ve dürüst bir tanık göstereceğim. Dördüncü kazancımsa Guadiana Irmağı'nın insanlar tarafından bugüne dek bilinmeyen kaynağını kesin olarak öğrenmiş olmak. Çok haklısınız efendim dedi Don Quixote. Yalnız benim merak ettiğim bir şey var. Tanrı lütfeder de bu kitaplarınızı yayınlamanıza izin verilirse, ki pek sanmıyorum, kime ithaf etmeyi düşünüyorsunuz? İspanya'da kitaplarımı ithaf edebileceğim senyörler, büyük soylular var dedi kuzen. Pek fazla yok diye cevap verdi Don Quixote. Hak edenler yok demiyorum ama kabul etmek istemiyorlar. Yazarlarının zahmetine ve nezaketine borçlu oldukları karşılığın mecburiyeti altına girmemek için sanırım. Ben öyle bir prens tanıyorum ki, diğer hepsinin eksikliğini kapatabilir. Öyle üstünlükleri var ki saymaya cesaretim olsa, bazı cömert gönüllerde kıskançlık uyandırabilirim. Şimdilik bu konuyu daha rahat bir zamana bırakalım da, bu gece nerede konaklayacağımıza bakalım. Buraya pek uzak sayılmayacak mesafede bir keşiş kulübesi var diye cevap verdi kuzen. Orada yaşayan keşişin bir zamanlar asker olduğu söylenir. İyi bir Hristiyan, çok akıllı, üstelik merhametli bir adam olarak tanınır. Keşiş kulübesine bitişip kendi cebinden yaptığı küçük bir evi var. Ama küçük olmakla birlikte misafir ağırlayabiliyor. Acaba bu keşişin tavukları var mı diye sordu Sancho. Tavuğu olmayan pek az keşiş vardır diye cevap verdi Don Quixote. Çünkü şimdiki keşişler Mısır çöllerinin keşişleri gibi değiller. Onlar gibi hurma yapraklarıyla örtünüp toprakta yetişen köklerle beslenmiyorlar. Yanlış anlaşılmasın, eskileri methediyorum diye şimdikileri kötülüyor değilim. Demek istediğim şimdikilerin çilelerinin eskilerin çileleri kadar katı ve sert olmadığı. Ancak bu hepsinin şerefli olmadığı anlamına gelmiyor. En azından ben şerefli kabul ediyorum onları. En kötü durumda da şerefli gibi görünen riyakar, açıkça günah işleyenlerden daha az zarar vermiş olur. Böyle konuşurlarken bir adamın kendilerine doğru hızlı hızlı yürüyerek yaklaştığını gördüler. Bir yandan da mızraklar ve baltalı mızraklar yüklü bir katıra sopayla vurup duruyordu. Yanlarına geldiğinde selam verip geçti. Don Quixote dedi ki, ''Durun arkadaşım, katıra göre biraz fazla hızlı gidiyorsunuz galiba.'' ''Duramam efendim.'' diye cevap verdi adam. ''Çünkü şu gördüğünüz silahlar yarın kullanılacak. Onun için oyalanamam. Tanrı'ya emanet olun.'' Ama bu silahların için taşıdığımı merak ediyorsanız, bu gece keşiş kulübesinin ilerisindeki handa konaklamayı düşünüyorum. Sizin de yolunuz o tarafa ise beni orada bulabilirsiniz. Size inanılmaz şeyler anlatırım. Tekrar Tanrı'ya emanet olun. Sonra da katırı öyle bir dürttü ki, Don Quixote anlatacağı inanılmaz şeylerin neler olduğunu sormaya fırsat bulamadı. Biraz meraklı ve daima yeni şeyler öğrenmeye hevesli olduğu için de derhal yola koyulmaya ve kuzenin kalmak istediği keşiş kulübesine uğramayıp geceyi handa geçirmeye karar verdi. Öyle yapıldı. Hayvanlarına bindiler ve üçü birlikte doğru hanın yolunu tuttular. Hava kararmadan az önce de vardılar. Yolda kuzen Don Quixote'ye bir yudum bir şey içmek için keşiş kulübesine uğramayı teklif etti. Sancho Panza bunu duyar duymaz eşeği keşiş kulübesine doğru sürmeye başladı. Don Quixote ile kuzen de aynı şeyi yaptılar. Ama Sancho'nun kara bahtı öyle emretmiş olacak ki keşiş evde yoktu. Keşiş kulübesinde buldukları hizmetkar kadın öyle söyledi. Kendilerine en pahalı şaraptan vermesini söylediler. Kadın efendisinin şarap bulundurmadığını ama ucuz su isterlerse memnuniyetle verebileceğini söyledi. Canım su isteseydi diye cevap verdi Sancho, yolda kuyular var içerdim. Ah Camacho'nun düğünü, Don Diego'nun evindeki bolluk, sizleri ne kadar özlüyorum. Bunun üzerine keşiş kulübesinden ayrılıp hana doğru hayvanları mahmuzladılar. Kısa bir süre sonra önlerinde fazla hızlı gitmeyen yaya bir delikanlı gördüler. Birazdan yetiştiler. Omuzunda taşıdığı kılıcına asılı çıkın ya da bohçada giysileri vardı. Anlaşılan bir pantolon ya da şal var, kısa bir pelerin ve gömlek. Üstünde aşınmaktan yer yer saten gibi parlayan kadife bir ceket ve dışına sarkan bir gömlek vardı. Çorapları ipekli, ayakkabıları saraylılarınki gibi işlemeliydi. Yaşı 18-19 civarındaydı. Neşeli bir yüzü, çevik görünen bir bedeni vardı. Yolun sıkıntısını hafifletmek için halk şarkıları söyleyerek yürüyordu. Yanına geldiklerinde bitirmek üzere olduğu şarkıyı kuzen ezberledi. Sözleri şöyleydi. Savaşa gidiyorsam bakmayın parasızlık yüzünden, param olsaydı eğer gitmezdim gerçekten. Onunla ilk konuşan Don Quixote oldu ve dedi ki, ''Zarif delikanlı, pek hafif yolculuk ediyorsunuz, nereye böyle? Bir mahsur yoksa söyler misiniz?'' Delikanlı buna şöyle cevap verdi, ''Bu kadar hafif yolculuk yapmamın sebebi sıcak ve yoksulluk, gittiğim yerse savaş.'' ''Nasıl yoksulluk?'' dedi Don Quixote. ''Sıcak geçerli bir sebep tabii.'' ''Beyefendi'' dedi delikanlı. ''Şu bohçada bu ceketin takımı olan kadife bir şalvarım var. Yolda eskitirsem şehirde onunla çalım satamam. Başkasını alacak param da yok. İşte hem bu yüzden hem de serinlemek için böyle yürüyorum. Buradan 12 fersah uzakta piyade birlikleri var. Onlara katılacağım.'' Ondan sonra da gemiye bineceğimiz yere kadar, Cartagena diyorlar, nasıl olsa hayvanların çektiği arabalara binerim. Ben efendim ve senyörüm olarak sarayda bir zavallı adama hizmet edeceğime, savaşta krala hizmet etmeyi tercih ederim. Peki asker harçlığı aldınız mı acaba diye sordu kuzen.
Bir büyük soyluya hizmet etseydim harçlığım olurdu mutlaka diye cevap verdi delikanlı.
İyi bir efendiye hizmet etmenin bu faydası vardır. İnsan mutfaktan çıkar, teğmen veya yüzbaşı olur ya da iyi bir maaşı olur. Ama ben bahtsız olduğumdan hep işsizlere, sonradan görmelere hizmet ettim. Ücretim o kadar azdı ki yarısı bir yakayı kolalatmaya giderdi.
Eh, bir maceracının, pajının da az da olsa bir refah yüzü görmesi mucize olurdu.
Arkadaşım, Tanrı aşkı için söyler misiniz dedi Don Quixote. Hizmet ettiğiniz yıllar boyunca bir üniforma bile edinemediniz mi?
İki üniforma verdiler bana diye cevap verdi paj.
Ama nasıl yeminini etmeden manastırdan ayrılanın cübbesini alıp kendi giysilerini geri verirlerse, efendilerim de benim kendi giysilerimi geri verdiler. Saraya ne iş için gelmişlerse işleri bittiğinde evlerine dönerler ve sırf gösteriş olsun diye verdikleri üniformaları toplarlardı.
Müthiş bir pintilik dedi Don Quixote.
Siz yine de saraydan böyle güzel bir amaçla ayrılmış olmayı talih kabul edin. Çünkü bu dünyada önce Tanrı'ya, sonra da kralına ve senyörüne hizmet etmekten daha şerefli, daha faydalı bir iş olamaz. Özellikle de savaşçılık mesleğinde. Bu meslek daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi, edebiyat mesleğine kıyasla daha fazla servet olmasa da daha fazla şeref kazandırır kişiye.
Edebiyat savaşçılıktan daha fazla aile mülkünün temeline atmış olmakla birlikte, silahın kaleme tanımlanamayan bir üstünlüğü vardır ve silahın tanımlanabilen ihtişamı her şeyden üstündür.
Şimdi size söyleyeceklerimi hiç unutmayın. Çünkü önünüze çıkan zorluklarda size çok faydalı olacak, teselli verecektir. Başınıza gelebilecek aksiliklerin düşüncesini kafanızdan uzaklaştırın. En büyük aksilik ölümdür. Ölüm de şerefli olduğu takdirde en güzel talihtir.
Yiğit Romalı komutan Julius Caesar'a en iyi ölüm hangisidir diye sormuşlar.
Düşünülmeyen, ani ve beklenmeyen ölüm demiş.
Her ne kadar bir kafir, gerçek Tanrı bilincinden mahrum biri olarak cevap vermişse de güzel cevap vermiş.
İnsana mahsus korkulardan sıyrılabilmiş.
İnsan ilk komploda, ilk çarpışmada, bir top atışı ya da patlamayla ölse bile ne önemi var?
Ölüm ölümdür, işte o kadar.
Terentius'a göre savaşta ölen askerin görüntüsü, kaçıp kurtulan sağ askerin görüntüsünden iyidir.
İyi bir asker, komutanlarına, amirlerine karşı ne kadar itaatkarsa o kadar şöhret kazanır.
Şunu da unutmayın ki evladım, barut kokusu askere misk kokusundan daha fazla yakışır.
Eğer yaşlılık sizi bu meslekte yakalarsa, her yeriniz yaralı, sakat, topal bile olsanız şerefsiz yakalayamayacaktır.
Üstelik de şerefiniz yoksulluğun gölgeleyemeyeceği türden olacaktır.
Ayrıca artık yaşlı ve sakat askerleri geçindirmek, durumlarını düzeltmek için çareler aranmakta.
Çünkü askerlerin artık işe yaramayacak kadar yaşlanmış zencilerle aynı muameleyi görmemeleri gerekir.
Bu zencilere hürriyetleri bağışlanır ve hizmet ettikleri evlerden hür insan sıfatıyla kovularak açlığın kölesi olurlar.
Bu esarettense kendilerini ancak ölüm kurtarabilir.
Şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar.
Hadi hana kadar atımın terkisine binin.
Orada benimle birlikte yemek yer, sabah da yolunuza devam edersiniz.
Tanrı şerefli amacınızın layık olduğu şekilde yolunuzu açık edecektir.
Paş, handa birlikte yemek yeme teklifini kabul etmekle birlikte, terkisine binme teklifini kabul etmedi.
Bu sırada Sancho'nun kendi kendine şöyle mırıldandığı söylenir.
Hey yüce Tanrım, şu efendime bakın. Bu kadar güzel sözler söyleyen birisinin Montesinos mağarası ile ilgili anlattığı imkansız zırvalıkları gördüğünü söylemesi mümkün mü?
Neyse, göreceğiz bakalım.
Akşam olurken hana vardılar.
Sancho efendisinin hanı her zamanki gibi şato olarak değil, gerçek bir han olarak görmesine sevindi.
İçeri girer girmez Don Quixote hancıya mızrak taşıyan adamı sordu. Hancı da adamın ahırda katırıyla ilgilendiğini söyledi. Kuzen ve Sancho da aynı şekilde eşekleriyle ilgilendiler. Rosinante'ye en iyi yemlik ve ahırın en iyi yeri verildi. 25. Bölüm. Anırtı serüvenine, sevimli kuklacı serüvenine ve falcı maymunun unutulmaz kehanetlerine dair. Don Quixote silah taşıyan adamın anlatacağına söz verdiği inanılmaz şeyleri dinleyip öğrenmek için sabırsızlanıyor, yerinde duramıyordu. Adamı aramaya hancının söylediği yere gitti. Buldu ve yolda sorduğu soruyla ilgili daha sonra söyleyeceklerini derhal anlatmasını istedi. Adam şöyle cevap verdi. Anlatacağım inanılmaz şeyleri ayakta değil rahat rahat ağır ağır anlatabilirim. Beyefendi izin verirseniz şu hayvanı besleyeyim. Sonra size çok şaşırtıcı şeyler anlatacağım. Madem öyle çabuk olsun diye ben de size yardım edeyim diye cevap verdi Don Quixote. Öyle de yaptı. Arpayı kalburdan geçirdi, yemliği temizledi. Adam Don Quixote'nin bu mütevazi davranışı karşısında hevesle istediği şeyi anlatmaya başladı. Taş bir sekinin üzerine Don Quixote ile yan yana oturdu. Kuzen, Paş, Sancho Panza ve Hancı da dinleyiciler meclisi olarak yerlerini aldıktan sonra adam söze şöyle başladı. Saygıdeğer beyler, bu handan 4,5 fersah ötedeki bir köyün ihtiyar meclisi üyelerinden birinin, genç bir hizmetçisinin çevirdiği bir dolap yüzünden eşeği kayboldu. Hikayeyi anlatması şimdi uzun sürer. İhtiyar meclisi üyesi eşeği bulmak için yapmadığını bırakmadı ama eşek bulunamadı. Dediklerine göre eşeğin kayboluşundan aşağı yukarı 15 gün sonra kayba uğrayan ihtiyar meclisi üyesi köyün meydanındayken aynı köyün ihtiyar meclisinden başka bir üye kendisine demiş ki ''Müjdemi isterim arkadaşım, eşeğiniz bulundu.'' ''Müjdeniz hazır elbette arkadaşım.'' diye cevap vermiş öteki. ''Ama nerede bulundu söyleyin.'' ''Dağda.'' demiş bulan. ''Bu sabah gördüm onu. Semeri, koşumları, hiçbir şeyi yoktu. O kadar zayıftı ki görünce acıdım. Onu da önüme katıp size getirmek istedim.'' Ama öyle vahşileşmiş, aksileşmiş ki yaklaştığımda koşarak kaçtı, dağın en sarp yerine saklandı. Birlikte gidip aramak isterseniz şu eşeğimi eve bırakayım hemen dönerim. Çok memnun olurum demiş eşeği kaybolan. Size bunun karşılığını mutlaka ödeyeceğim. Bu olayın aslını bilen herkes aynı benim anlattığım şekilde bu ayrıntılarla anlatır. Sonuçta iki ihtiyar meclisi üyesi el ele verip yürüyerek dağa gitmişler. Eşeği bulacaklarını sandıkları yere gitmişler, bulamamışlar. Bütün o civarda arayıp taramışlar, yine bulamamışlar. Eşek ortaya çıkmayınca eşeği görmüş olan ihtiyar meclisi üyesi ötekine demiş ki, ''Bakın arkadaşım, aklıma bir fikir geldi. O hayvanı değil dağda, yerin dibine girmiş olsa mutlaka bulacağız.'' Ben harikulade anırma taklidi yaparım. Siz de yapabilirseniz bu iş halloldu demektir. Yapabilir miyim de ne demek demiş öteki. Tanrı hakkı için kimse benim kadar güzel anıramaz, eşekler bile. Birazdan göreceğiz demiş ikinci ihtiyar meclisi üyesi. Düşündüğüm şu. Siz dağın bir yanına, ben öteki yanına doğru yürüyüp bütün dağın etrafını dolaşacağız. Ara sıra ikimiz de anıracağız. Eğer eşek bu dağda ise mutlaka bizi işitip cevap verecektir. Eşeğin sahibi buna şöyle cevap vermiş. Doğrusunu isterseniz arkadaşım mükemmel, tam sizin dehanıza yaraşır bir fikir. İkisi kararlaştırılan şekilde ters yönlere doğru yola koyulmuşlar ve tesadüfen aşağı yukarı aynı anda anırmışlar. Birbirlerinin anırmasına aldanıp eşeğin ortaya çıktığını zannederek aramaya başlamışlar. İkisi karşılaştıklarında eşeği kaybolan demiş ki, ''Anıranın benim eşeğim olmaması mümkün mü arkadaşım?'' ''Bendim anıran'' diye cevap vermiş öteki. ''O zaman'' demiş eşeğin sahibi, ''Sizle eşek arasında anırma bakımından hiçbir fark yok arkadaşım. Hayatımda bu kadar tabii bir anırma duymadım.'' ''Bu övgü ve iltifatlar'' demiş fikrin sahibi, ''benden çok size layık arkadaşım. Beni yaratan Tanrı adına yemin ederim, siz dünyanın en başarılı, en yetenekli anırma ustasına taş çıkartırsınız. Çünkü tınınız tiz, zamanlamanız yerinde ve tempolu, nefes alıp bırakışlarınız sık ve kuvvetli. Sonuç olarak mağlubiyeti kabul ediyor, bu üstün başarınızı alkışlayıp zafer sancağını size teslim ediyorum. Bundan böyle demiş eşeğin sahibi, kendime daha çok değer vereceğim. Bir yeteneğim olduğunu, bir şeyler bildiğimi düşüneceğim. Daha önce de iyi anırdığım kanısındaydım ama asla kendimi bu dediğiniz kadar başarılı görmemiştim. Bana sorarsanız demiş ikinci üye, bu dünyada harcanan nice üstün yetenek var. Yeteneklerinden yararlanmayı bilmeyen kişiler tarafından boşa harcanıyorlar. Bizim yeteneğimiz demiş eşek sahibi, buna benzer bir vaka olmadıkça işimize yaramaz. Tanrı yardım etse de bu olayda yarasa bari. Bunun üzerine tekrar dönüp aksi yönlere doğru yürümeye ve anırmaya koyulmuşlar. Adım başı aldanıp tekrar buluşuyorlarmış. Sonunda aralarında anlaşmışlar. Eşeğin değil birbirlerinin anırdığını anlayabilmek için üst üste iki kere anırmayı kararlaştırmışlar. Böylece adım başı ikişer kere anırarak bütün dağı çepeçevre dolaşmışlar. Kayıp eşek ne cevap vermiş ne de bir işaret. Nasıl cevap verseymiş ki zavallıcık? Bahtsız eşeği ormanın en sık yerinde kurtlara yem olmuş halde bulmuşlar. Sahibi onu görünce demiş ki, ben de niye cevap vermiyor diye şaşırıyordum. Ölmüş olmasa, duysa mutlaka karşılık verirdi. Yoksa zaten eşek olmazdı. Yine de onu aramak için bu kadar uğraşıp ölü bulduğum halde, sizin bu harikulade anırışınızı duymaya değerdi bence arkadaşım. Bilmukabele dostum demiş öteki. Siz de benden aşağı kalmıyorsunuz. Böylece mahzun ve sesleri kısılmış bir halde köye döndüler. Dostlarına, komşularına ve ahbaplarına eşeği ararken başlarına gelenleri anlattılar. Birbirlerinin anırma konusundaki yeteneğini methettiler. Bütün bunlar komşu köylerde duyuldu, yayıldı. Hiç uyumayan şeytan da her yere kavga ve nifak tohumları ekmeyi sevdiğinden, yalanlar uydurup yayarak, pireyi deve yaparak öyle bir oyun oynadı ki, diğer köylerde yaşayanlar bizim köyden birini gördüler mi anırmaya, ihtiyar meclisi üyelerimizin anırmalarını suratımıza çarpmaya başladılar. Delikanlılar bu işi ele alınca, cehennemin bütün zebanileri işe el koymuş gibi oldu. Anırtı köyden köye öyle yayıldı ki artık Anırtı köyünün sakinleri zenciler beyazlardan nasıl ayırt edilirse öyle tanınıyorlar. Bu rezalet öyle bir noktaya geldi ki alay edilenler alay edenlere karşı silahlanıp müfreze kurup savaşmaya gittiler. Ne kral ne kul ne korku ne de utanç bu duruma bir çare bulamadı. Zannederim yarın veya yarından sonra bizim köylüler, yani Anırtı köyünden olanlar, bizim köyden iki fersah uzaktaki, bize en çok eziyet eden köye karşı çarpışmaya çıkacaklar. Hazırlıklı olalım diye de ben bu gördüğünüz mızrakları, baltalı mızrakları satın aldım. İşte size anlatacağımı söylediğim inanılmaz şeyler bunlar. Size öyle gelmediyse benim bildiğim bu kadar.